İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 39.
Ayrıca insani ihtiyaçlarını gideremediğin için dinmez acılar çekeceksin. Eğer benden arkasındaki suya salarsan tarlalara, çayırlara, hayvanlara sular yok eder. Yok eğer salmazsan taşar ve her yeri su altında bırakır. Tutkular da böyledir. Hristiyanların dünya görüşü, bel bağladıkları fikirler şu nokta üzerine toplanır. Onlar zulmünü, savaşı, mahkemeleri, malı mülkü, bilimi, sanatı, hayatı kolaylaştıran hiçbir şeyi kabul etmezler, tanımazlar. Bütün insanlar onların peygamberinin istediği gibi olsaydı o zaman söylenecek bir şey olmazdı. Fakat ne yapalım ki insanlar öyle değiller ve olamazlar. İnsan tabiatı kötüdür ve birçok tutkuyla karşı karşıyadır. Bu tutkular insana oyun oynar ve belli çatışmalara sebep olur. Sonuçta da insan bugün içinde yaşadığı hayat şartlarını olur. Örneğin barbarlar hiçbir kural, sınır ve bağ tanımazlar. Eğer bütün insanlar Hristiyanlar gibi uysal olacak olursa barbarlar bir anlık hevesleri için bütün dünyayı yok ederler. Madem ki tanrılar insanın içine hınç, öç, kötülüğe kötülükle karşı koyma duygularını koymuşlar, o zaman bu duygular insan hayatı için gerekli duygulardır. Hristiyanlar bu duyguların kötü olduğunu, bunlar ortadan kalkarsa insanların bahtiyar olacağını, öldürmenin, cezanın, savaşın yeryüzünden kalkacağını sanıyorlar. Doğru ama bu insan mutluluk için yiyip içmemeli demeye benziyor. Eğer dedikleri gibi olsaydı dünyada ne açlık ne açgözlülük ne de bunlardan kaynaklanan belalar olurdu. Bu kurallar insan tabiatını değiştiremez. 5-10 insanın buna inanması, yemeden içmeden kesilip açlıktan ölmesi de değiştirmez. Kıskançlık, kin, intikam, şehvet, şatafat, süs, makam tanrıların da özellikleridir. Onun için bunlar insanda değişmez. İnsanın yiyip içmesini kaldırdığında insan da ortadan kalkar. Hristiyanlar mal ve mülkte inkar ederler. Etrafına şöyle bir bak. Her bağı, çiti, evi sadece mal mülk edinmek için yapar insan. Mal mülk hakkını kaldırdığında bunların hiçbiri olmaz. Hristiyanlar mal mülklerinin olmadığını söylerler ama ürünlerden faydalanırlar. Bizde her şey ortaktır derler ama ellerindeki şeyleri hep malın mülkü olanlardan almışlardır. Onlar insanları en çok da kendilerini aldatırlar. Yiyeceklerini çıkarmak için çalışırlarmış. Eğer malın mülkü olan insanlardan faydalanmasalar böyle yapamazlar. Yapsalar bile şöyle böyle yaşarlar. Onlar dünyalarında bilime ve sanata yer vermezler. Hem onlar bizim bilim ve sanatımızın faydasına da inanmazlar. Zaten aksini düşünmeleri de beklenemez. Çünkü inançları onları insanlığın ilk haline, o vahşiliğe döndürmeye çalışır. Onlar insanlığa, bilim ve sanata hizmet edemezler. Hem bunları bilmez hem de inkar ederler. İnsanın kabiliyetiyle icat ettiği ve onu tanrılara yaklaştıran aletleri kullanmazlar. Ne tapınakları, ne heykelleri, ne de müzeleri vardır. Bunların kendilerine gerekmediğini söylerler. Bir söz vardır ya, aşağılığından utanmamanın en kolay çaresi yüksekliği küçümsemektir diye. İşte onlar da böyle yaparlar. Onlar dinsizdir. Tanrıların insanların işlerine karıştığına inanmazlar. Sadece insanın babasına inanırlar. İsa onlara hayatın tüm sırlarını göstermiştir. Onların dini zavallıca bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Bizim dinimiz ise şöyle der. Dünya tanrılarla vardır ve tanrılar insanları korur. İnsanlar da iyi yaşamak için tanrıları saymak, onları düşünmek zorundadır. Buna ulaşmak için kılavuzumuz ise tanrıların dileği ve insanlığın bilgisidir. Biz yaşadıkça gerçeğe yaklaşırız. Onların ise tanrıları, iradeleri ve insani bilgileri yoktur. Sadece çarmıha gerilen peygamberleri vardır. Onun her dediğini körü körüne uyarlar. Bunlardan hangisi daha ümit vericidir senin için? Buna kendin karar ver. Yani adamın sözleri en çok da son söyledikleri karşısında şaşırıp kalmış, Hristiyanların yanına gitme kararı sarsılmıştır. Çektiği acıların etkisiyle böyle bir karar vermiş olması ona tuhaf geliyormuş. Fakat cevaplanmadık bir sorusu varmış. Şimdi ne yapacak ve içinde bulunduğu güç durumdan nasıl kurtulacak? Bu soruyu adama yöneltince o konuşmasına şöyle devam etmiş. Ben de şimdi bunu söyleyecektim. Şimdi senin tutacağın yol, insanları tanıdığım kadarıyla söylüyorum, bellidir. Bütün acı ve felaketlerin sebebi tutkularındır. Bu tutkuların seni kapıp götürmüş. Sen de çok acı çekmişsin. Bunlar hayatın sana verdiği gündelik derslerdir. İnsan bunlardan yararlanmayı bilmelidir. Sen çok şey yaşamışsın. Acı nerede, huzur nerede bilirsin. Hatalarını bir daha tekrarlamamalısın. Tecrübelerinden yararlanmalısın. Seni en çok üzen şey babanla aranın açılması. Fakat bunun sebebi sensin. Başka bir yolu seç. O zaman babanla aramızdaki tatsızlık ortadan kalkar ya da böyle maraz halinde kendini göstermez. Bütün belalar durumunun seçtiğin hayatın zamansızlığından kaynaklanmış. Gençlik heyesliğine kendini kaptırmışsın. Bu doğal bir şeydir. Dolayısıyla iyidir ama insanın yaşına uygunu olursa iyidir. Oysa ki sen zamanı geçmesine rağmen hala bunlara devam etmişsin. İşte o zaman iş kötüleşmiş. Sen askerlik çağındasın. Vatana hizmet etmen, onun uğrunda çalışman gerekir. Baban senin evlenmeni istiyor. Bu akıllıca bir istek. Hayatının gençlik çağını yaşamışsın. Artık yeni bir çağa girmişsin. Bütün üzüntülerinde bu geçiş devresinin belirtileridir. Unutma ki ilk gençlik çağın bitti. Bu çağdaki her şeyi cesaretle bir yana atıp bir yol çiz kendine. Evlen! Gençlik heveslerini bir yana bırak. Ticareti ve kamu işlerine atıl. Kendini bilime, sanata ver. O zaman hem baban ve arkadaşlarınla iyi olur, hem de rahatlığa ve mutluluğa kavuşursun. Seni en çok durumunun doğal olmaması üzüyor. Sen artık yetişkin bir erkek olmuşsun. Evlenip bir kadına koca olabilecek yaştasın. Onun için git ve babanın istediğini yerine getir. Evlen. Seni Hristiyanların yanına çeken, yalnızlığa sürükleyen bir idealin varsa, felsefeyle uğraşmak istiyorsan, bununla yine ilgilen. Fakat tam anlamıyla, hayatı anladıktan sonra. Hayatı da ancak hür bir vatandaş, bir aile reisi olduğun zaman anlayabilirsin. Bütün bunlardan sonra yalnızlık seni yine çekerse o hayata git. Çünkü ancak o zaman bu doğal bir sürükleniş olur. Şimdiki gibi acıların sürükleyişi değil. O zaman gidersin. Bu sözler yüreğin iyice aklını çalmış. Adama teşekkür edip evine dönmüş. Annesi onu büyük bir sevinçle karşılamış. Babası da oğlunun kendi istediği gibi olmaya, onun istediği kızla evlenmeye karar vermesinden sonra Yuli ile barışmış. 4. Yuli 3 ay sonra güzel Eylampia ile evlenmiş. Düğünden sonra yaşayışını değiştiren Yuli, babasının kendisine devrettiği bazı ticaret işlerini yürütmeye başlamış. Günlerden bir gün ticaret için şehre inmiş. Orada bir arkadaşının mağazasında otururken yolda bir kızla beraber Pamfili'nin geçtiğini görmüş. İkisinin de sırtında ağır üzüm kefeleri varmış. Yuli onları görür görmez yanlarına koşup Pamfili'yi dükkana davet etmiş. Yanındaki kız Pamfili'nin arkadaşıyla gitmek istediğini anlayıp kendisine şimdi ihtiyacı olmadığını söylemiş. Üzümleri bir yere oturup satmaya başlamış. Pamfili bu düşünceli davranışı için ona teşekkür etmiş ve Yuli ile birlikte dükkana gitmiş. Yuli tüccar arkadaşlarından odaya çekilmek için izin aldıktan sonra Pamfili ile birlikte arka odalardan birine girmiş. Sohbet etmeye başlamışlar. Birbirlerine hayatlarının nasıl olduğunu sormuşlar. Pamfili'nin hayatı son görüşmelerinden beri hiç değişmemiş. Yine Hristiyan cemaati içinde yaşıyormuş, evli değilmiş. Yuli'ye hayatının her anının bir öncekinden daha huzurlu olduğunu anlatmış. Yuli de başına gelenleri anlatmış. Hristiyanların yanına gitmek için nasıl yola çıktığını, rastladığı adamı, onun anlattıklarını, onun kendisine başlıca görev olarak evlenmesi gerektiğini söylediğini, onun ömrünü tutarak nasıl evlendiğini, kısaca her şeyi anlatmış. Bunun üzerine Pamfili, şimdi mutlu musun? Evlilikte o adamın söylediği şeyi bulabildin mi? Demiş. Yuli de cevap vermiş. Mutlu muyum? Mutlu olmak ne demek? Eğer istekleri doya doya yerine getirmek demekse değilim. Şimdilik ticaret işlerim yolunda. İnsanlar bana saygı gösteriyor. Bu ikisi de benim çok hoşuma gidiyor. Benden daha zengin ve saygın olan insanlar var. Ama kendimi onlarla kıyaslayınca onları geçebileceğime inanıyorum. Hayatımın bu yanı dolu yani. Fakat evlilik dersen o beni doyurmuyor. Bana zevk vermesi gereken bu evlilik bana bunu sağlamıyor. Başlarda duyduğum zevk gitgide sönüyor. Sonra da büsbütün kayboluyor ve zevk yerini kedere bırakıyor. İlk zamanlar mutluydum. Karım güzel, akıllı, okumuş, iyi bir kadın ama evli olmadığım için bilemezsin. Aramızda bir sürü anlaşmazlık çıkmaya başladı. Bazen ona karşı ilgisiz olduğum zamanlar oluyor. O da bu zamanlarda ilgi bekliyor. Bazen de tam tersi oluyor. Ayrıca aşkta da yeniliğe ihtiyacım var. Karım kadar alımlı olmayan bir kadın bile bazen beni etkileyebiliyor. Yani anlayacağın evlilik beni doyurmuyor. İşte böyle dostum. Filozofların hakkı var. Hayat insana ruhun istediğini vermiyor. Bunu evlilikte denedim, olmadı. Fakat bu demek değil ki sizin yanılgınız böyle bir saadeti verecek. Sence biz hangi noktada yanılıyoruz? İnsanı hayattaki felaketlerden kurtarmak için hayatı inkar ediyorsunuz. Hayal kırıklığından kurtulmak için hayal kırıklığını yani evlenmeyi inkar ediyorsunuz. Biz evlenmeyi inkar etmiyoruz ki. Evlenmeyi değilse de aşkı inkar ediyorsunuz. Tam tersine biz aşktan başka her şeyi inkar ederiz. Aşk bizim için her şeyin temelidir. Sözlerini anlayamıyorum. Senden de başkalarından da duyduklarıma göre düşünüyorum. Sonra senin evlenmemiş olmana bakıyorum. Ve sizde aşk olmadığı sonucunu çıkarıyorum. Sizinkiler eskiden kurulan evliliklerini sürdürüyorlar ama yeniden evlenmiyorlar. İnsan soyunun devamıyla ilgilenmeniz yok. Size kalsa insan soyu çoktan tükenir giderdi. Söylediklerim doğru değil. Biz insan soyunun devamını gaye edinmeyiz. Sizin bilgilerinizden çok defa dinlediğim şey uğruna çalışmıyoruz biz. Allah bu hususta da bizi aydınlatır. O dilerse insan soyu devam edecektir. Dilemezse elbette tükenir. Onun dileği kitapta şöyle dile getirilmiştir. Erkekle kadın birleşsin, tek bir vücut olsun. Evlenme bizde yasak edilmemiş, hatta tavsiye edilmiştir. Fakat sizin evlenmenizle bizimki arasında bir fark vardır. Kitabımız bize bir kadına şehvetle bir defa bile bakmanın günah olduğunu söyler. Bunun için ne kadınlarımız ne de biz şehvet uyandıracak şekilde süslenip püsleniriz. Bu isteği uyandıracak yerde onu uzaklaştırmaya çalışırız. Aramızdaki aşk duygusu erkek kardeşle kız kardeş arasındaki duygu gibi olsun isteriz. Yani sizin aşk dediğiniz bir kadını arzulama duygusundan daha kuvvetli olsun isteriz. Fakat güzele karşı beslenen duyguyu yok edemezsiniz. Mesela eminim ki şehre seninle gelen şu kızın elbiseleri güzelliğini ne kadar gizlese de sende o kadına karşı bir arzu uyandırır. Pamfili kızarmış. Onun güzelliğini hiç düşünmemiştim. Bana ondan ilk defa sen söz ediyorsun. O benim için sadece bir kız kardeş. Hem ben daha evlilikler arasındaki farkı bitirmemiştim. Dur da sözümü bitireyim. Nerede kalmıştım? Ha, sizde güzellik ve aşk. Tanrıça Venera'ya kulluk adı altında şehvetle desteklenir. İnsanda bu duygu uyandırılır. Bizde ise bunun tersi olur. Gerçi şehvet kötü değildir. Çünkü Allah kötü hiçbir şey yaratmamıştır. Ancak yerinde değilse ve baştan çıkarma dediğimiz hale giriyorsa kötüdür. Biz işte bundan kaçmaya çalışırız. Ben bugüne kadar bunun için evlenmedim. Ama bir de bakarsın yarın evlenivereyim. Peki ama evlenmeme ne karar verecek? Allah neyi dilerse o olur. Peki Allah'ın neyi dilediğini nasıl bileceksin? Belirtilerini kendin arayacaksın. Yoksa bilemezsin. Sürekli ararsan sizin kehanetlerinizdeki gibi bu belirtiler de ap açık görülür. Siz de kurban içlerine, kuş uçuşlarına bakarak tanrılarınızın isteklerini yorumlayan kainler olduğu gibi bizde de Allah'ın kitabına, kendi sezgileri, başkalarının düşüncelerini, en çok da insana beslenen aşka göre Allah'ın dileğini açıklayan bilgeler vardır. Fakat Bütün bunlar çok belirsiz şeyler. Mesela kimin ve ne zaman evleneceğini sana kim söyleyecek? Benim evlenme zamanım geldiğinde babam bana zengin, güzel 3 kız sundu ve herhangi birini seçmemi istedi. Ben de Olympia'yı seçtim çünkü daha güzel ve çekiciydi. Böyle bir seçme yapabildim fakat sana seçmende ne yol gösterecek? Bizim dinimize göre bütün insanlar Allah karşısında eşittir. Böyle olduğu için kul karşısında da ruh, beden, konum olarak aynıdırlar. Bunun içinde bizde seçme yoktur. Böyle şeylerle değerlendirmeyiz biz insanı. Bir Hristiyanın karısı ya da kocası dünyadaki bütün erkekler ya da kadınlardan herhangi biri olabilir. Bu da bir çözüm değil ki. İhtiyar Kirin'in Hristiyan evliliği ile putperest evliliği arasındaki farka dair şöyle bir sözü var. Putperest sadece kendisine en çok zevki verecek kadını seçer. Böylece önünde ne kadar çok zevk olursa karar vermesi o kadar güçleşir. Fakat Hristiyan böyle bir seçmeyi kendisi için yapmaz. Zevkleri için yapacağı seçim en sonra gelir. Hristiyan için önemli olan evliliğiyle Allah'ın emrinden çıkmamaktır. Peki ama evlenmede Allah'ın emrinden çıkacak ne olabilir? Seninle birlikte okuduğumuz bir İlyas vardı. Hatırlıyor musun? İşte bütün İlyas baştan sona bu sorduğun soruyu cevaplar. Menelaus, Paris, Elena, Akilleus, Agamemnon, Kerisida hepsi bunu anlatır. Peki ama yine sorumu cevaplamadın. Bu hangi noktada görülür?
Ayrım sonu.